İsa'nın yetkisi. Matta 12, Yuhanna 5. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Çoğunuzun bildiği gibi kutsal yazılarda yaptığımız yolculukta şu anda İsa Mesih hakkındaki iyi haberi anlatan müjde kitabından okumaktayız. İsa Mesih, Adem çocuklarını şeytan, günah ve sonsuz yargının egemenliğinden kurtarmak için dünyayı ziyaret eden kurtarıcıdır. Son birkaç programımızda İsa'nın nasıl Yahudilerin ülkesindeki her yere yolculuk ettiğini, kalabalıklara öğrettiğini ve hastaları iyileştirdiğini görmüştük. Bu nedenle onu büyük bir kalabalık izledi. Ama her şeye rağmen din önderlerinin çoğu onu kıskandılar. Çünkü hem onun konuştuğu bilgeliği yalanlayamadılar, hem de yaptığı mucizeleri inkar edemediler.
Bugün müjde kitabını okumaya devam edeceğiz ve din önderlerinin Şabat günüyle ilgili olarak Rab İsa'yı nasıl karşı çıktıklarını göreceğiz. Şabat haftanın 7. günüydü. Tanrı bu günü Yahudilere 6 gün çalıştıktan sonra bir dinlenme günü olarak verdi. Ama o dönemin din önderleri olan Ferisiler İsa'yı Şabat gününü ihlal etmekle suçladılar. Çünkü İsa Şabat günü iyi işler yaptı. Bu suçlamayı onun itibarını düşürmek için bir bahane olarak kullanıyorlardı. Çünkü onu suçlamak için herhangi kötü bir davranışını bulamıyorlardı. Matta müjdesinin 12. bölümünü okuyalım. Kutsal yazılar şöyle der. Matta 12, 1-8. O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kâinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz "ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa'ya kutsal yazılarda yüzlerce ad ve ünvan verilmiştir. Kendisine verilen bu ünvanlardan biri olan insanoğlu ünvanı İsa tarafından sık sık kullanıldı. Bu insanoğlu ünvanı bize Mesih'in Adem'in bir oğlu biçimine bürünerek kendisini alçalttığını hatırlatır. Ve aynı zamanda bize onun yüceliğini de açıklar. Çünkü bir insana benzeyerek kendisini alçaltan bu kişi, Adem'in bütün çocukları üzerinde tüm yetki ve yargıya sahip olanla aynı kişidir. Bu konu üzerinde düşünün. Tanrı'nın sözü, ruhu, gücü ve yüceliği yeryüzüne geldi ve bir insanın bedenini aldı. Evet, İsa Mesih insanoğludur. Şabat gününün Rabbidir ve her şeyin Rabbidir. Ama tüm bu gerçeklere rağmen Ferisiler İsa'nın gerçek kimliğini kabul etmediler. Şimdi bundan sonra olanlara kulak verelim. Kutsal yazılar şöyle diyor. Matta 12, 9-15. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Ferisilerin İsa'yı yanlış yapmakla nasıl suçladıklarını görüyoruz. Çünkü İsa onların geleneklerine saygı göstermedi. Ne büyük bir ikiyüzlülük. Bu din önderleri açlara ya da hastalara hiç merhamet duymuyorlardı. Ama yine de insanların Şabat günü iyi işlerin yapılmasını yasaklayan kendi insan geleneklerinin Tanrı'dan geldiğine inanmalarını istiyorlardı. Ama onların kötü yüreklerini bilen İsa, onlara Tanrı'nın kutsal yazılarda duyurduklarını şu sözleriyle hatırlattı. Eğer siz, ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir. Kutsal yazılarda söylenenleri okumaya devam edelim. Matta 12:22-28. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhu ile kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Yuhanna 5:1-18. İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardı. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan felçli bir adam vardı. İsa, hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, iyi olmak ister misin diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza indirecek bir kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce bir başkası giriyor. İsa ona, kalk, şilteni topla ve yürü dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, bugün Şabat günü dediler. Şilteni toplaman yasaktır. Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü dedi. Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim diye sordular. İyileşen adamsa onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. Bak iyi oldun, artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de hala çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Burada duralım ve biraz ara verelim. Din önderleri İsa'yı neden zulmettiler ve onu öldürmek istediler? İsa Şabat günü felçli adamı iyileştirdiği için mi? Hayır, gerçek neden bu değildi. İsa'yı öldürmek istiyorlardı çünkü İsa Tanrı'nın kendi babası olduğunu söylemişti. Din önderleri İsa'nın Tanrı'nın huzurundan gelen Mesih olduğunu kabul edemediler. Bu yüzden İsa'yı Tanrı'ya hakaret ve küfür etmek ile suçladılar ve onu yok etmek istediler. Ama kutsal yazılar şöyle yazar. Yuhanna 5:19-47. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini oğula gösterir. Siz şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu da onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri var. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, Kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim, Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardı. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim. Ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kabul etmeye çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Rab İsa'nın onu öldürmek isteyen ferisileri nasıl payladığını işittiniz mi? Rab İsa onlara Tanrı'nın gökyüzünden gönderdiği Mesih'i reddeden kişinin Mesih'in benzersiz sözlerini ve eşsiz işlerini, Yahya peygamberin tanıklığını, Musa peygamberin tanıklığını ve kutsal yazıların tanıklığını reddettiğini anlattı. Kısaca Mesih'i reddeden kişi Tanrı'nın kendisini reddeder. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmıyor demektir. İsa'nın sözünü ve yetkisini reddetmek, Tanrı'nın sözünü ve yetkisini reddetmektir. Çünkü İsa, Tanrı'nın kendisine tüm yargı ve yetkiyi emanet ettiği kişidir ve Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'ya ve onun peygamberlerine gerçekten inanan herkes, aynı zamanda İsa'nın gökyüzünden gelen Mesih olduğuna da inanacaktır. Çünkü Tanrı'nın tüm peygamberleri ona tanıklık ettiler. Peygamberlerin yazılarını bilen ve onlara inanan kişiler, aynı zamanda Meryem oğlu İsa'nın, Tanrı'nın dünyanın kurtarıcısı olması için seçtiği kişi olduğuna da inanırlar. İsa, din önderleriyle konuşurken onlara söylediği buydu.
Yuhanna 5, 39-47.
Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?
Ah keşke her birimiz bu sözlerin üstünde özenle düşünebilsek. Çünkü Tanrı bu sözlerin anlamlarını kavrayabilmemiz için bize anlayış vermek istiyor.
Tanrı yüreklerimizde gerçeğin egemen olmasını istiyor. Eğer peygamberlere inandığımızı söylüyorsak o zaman onların tanıklık ettiği kişiye yani İsa Mesih'e inanmamız gerekir.
Sevgili dostlar, sizleri şu soruyla baş başa bırakıyoruz.
Peygamberlere gerçekten inanıyor musunuz?
Pek çok kişi insanların tanıklığına hemen inanır. Ama ne gariptir ki kutsal yazıları yazan Tanrı'nın pek çok peygamberinin onaylanan tanıklığına inanan kişilerin sayısı çok azdır.
Bu konuda siz nasıl düşünüyorsunuz? Peygamberlere inanıyor musunuz?
Elçilerin İşleri 26-27.
Sevgili dinleyiciler, bugün burada sizlerle vedalaşmamız gerekiyor çünkü zamanımız doldu. Ancak yine de bir sonraki derste İsa Mesih'in harika öyküsünü okumaya devam ederken bize katılmanız için size davette bulunuyoruz. Siz Rab İsa'nın ferisilere söylediği sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin ve size konuşsun. Ama Peygamber Musa'nın yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yuhanna 5, 47.